Ayrım 2.
Üsteğmen Demir GMC'lerin yanından jipe henüz dönmüştü. Gözü yine seyremeye başladığı için küfrün binini bir paraya diziyor. Sisin ve karanlığın insana yüklediği kaybolmuşluk izleniminden başka işaret ışıkları aramakla oyalanarak kurtulmaya çalışıyordu. Cayırtı o sırada koptu. Telsizden Adil Onbaşı'nın sesi aynı anda işitildi. Sağnak süngüyü arıyor, sağnak süngüyü arıyor. Üsteğmen Demir aygıtı sımsıkı kavramıştı. Evet sağnak, burası süngü, tamam. Üsteğmeni bastırdılar. Çepçevre sarılmışız. Neyse def ettik ama birkaç yaralı. Adil Onbaşı'nın sözleri yarıda kesildi. Yeniden sis ıslaklığı içinde keçiye sopayla vurulmuşu andıran kov silah sesleri. Üsteğmen Demir bağlantıyı kurabilmek amacıyla boşuna sesleniyor. Cevap ver sağnak, seni dinliyorum. Cevap ver sağnak. Sağnak cevap vermedi. Derhal Karabaş Efendi'nin komutasında gönüllü bir müfreze oluşturdular. Üsteğmen Demir fark edilmesin diye ışıkların yarı tuttukları iki el fenerinin solgun aydınlığında çevresini saran gönüllülere hangi yolu izleyip nereye varacaklarını harita üzerinde gösterdi. Adil Onbaşı ile mangasının akıbeti mutlaka öğrenilmeli, ölü varsa ölüler, yaralı varsa yaralılar düşmana bırakılmayıp mutlaka getirilmeliydi. Aşağıdan vuran aydınlık gölgeleri yukarı yukarıya uzattığı için Karabaş Efendi'nin de ötekilerin de suratları korkunç, kanlı ve kıyıcı anlamlar kazanmışlardı. Karabaş Efendi müfrezesiyle ormanın karanlığında erimeden Üsteğmen'ine basbayağı nizami bir selam çaktı. Sonra bu hareketine hiç yakışmayan bir köy imamı edası ve sesiyle ''Komutan'' dedi, ''sen hiç tasalanma, mukadderden ziyade olmaz, kitapta böyle yazılmıştır.'' Üsteğmen Demir kala kaldı. Tarifi ve tesellisi olmayan eksiklenmeler içinde adamlarının simsiyah bir bilinmezliğe savrulup gidişini bir süre izledi. Çok çabuk kayboldular. Gece ilerledikçe soğuk kalınlaşıyor, boğazı boydan boya kaplamış sesi dondurup sinsi bir kırağı serpintisi olarak dibe ufalıyordu. Uzakta bir yerde bir el silah atıldı. Hala sürüp giden motor uğultularına rağmen ufuktan ufka genişleyerek yankılanışını irkitici bir açıklıkla duydular. Üsteğmen Demir'in omuzundan yorgun adam akıllı nezleli bir ses... İşte böyle Üsteğmen dedi. Onları bile bile ölüme gönderdiğini sanıyorsun değil mi? Boş ver kurban, boş ver. Üsteğmen Demir dişlerinin sedef parlaklığıyla çevresini aydınlatarak döndü. Vay yüzbaşım siz miydiniz, ne şeref. Yüzbaşı Cevdet görkemli zenci dudakları, Halep çıbanı, üniformasını iskeletin üzerine giymiş izlenimini veren ünlü sıskalığı ile yanlış bir kavak gibi upuzun yanı başında dikilmişti. Parkasının başlığını kafasına geçirdiğinden mi nedir büsbütün bir hayaleti andırıyor, titrediği konuşurken dişlerinin birbirine vurmasından belli oluyordu. Aklında mı Kızıldeniz'i geçerken sana dediklerim, hani atlet fanilasıyla arka güverteye yan geliyor, sıcaktan dilimiz bir karış dışarıda kırlangıç balıklarına nişan atıyorduk, bu ne cehennemdir lafı ağzından düşmüyordu, çok ararsın demiştim bu cehennemi, yanlış mıymışım ha? Ateşine ucunda sakladığı cigarasından derin bir soluk aldı. Sıtmalı bir kızılık iri dudaklarına belli belirsiz yansıyor. Sesinde acı bir özlem. Yolculuk günlerine döndü yine. Dünyanın öbür ucuna savaşmaya gitmiyorlar sanki. Fazladan bir tatile çıkmışlar. Eylül'ün son günleri İskenderun'da bindikleri Amerikan askeri taşıma gemisi Han, Babil Mendeb'de doğru seyrediyor. Sancağında onunla yarışa çıkmış Yunus balıkları. Radyodan bir haber duymuştuk ya, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri 38. arz derecesine varmışlardır filan feşmekan. İçimizden bazıları biz Kore'ye ulaşmadan harp bitecek diye hayıflandılar. Evet. Üsteğmen Demir bulunduğu ilk saniye aralığından hanın güvertesine gidip geliyor. Ter, yaldızlı bir sıvı bütün tenine sıvanmış, kızın güneşin denizden kaldırdığı civalı yansımalar gözlerini kamaştırıyor, kulaklarında Amerikalı ordonat yüzbaşı Robinson'ın teybinden sabah akşam dinledikleri o baygın şarkı. Good night Irene, good night. Tanrı da biliyor, hayıflananlardan birisi Üsteğmen Demir'di. Pusan'da karaya çıkar çıkmaz kuralları satranç oyunu gibi şaşmaz bir savaş bulacağını, olanca hünerini gösterebileceğini sanıyordu. Başını eğerek biraz mahcup, yanlış bir harbe geldik dedi. Umduğum bulduğumdan çok farklıydı yüzbaşım. Sisin henüz sönmüş bir yanardağ ağzına benzettiği uçurumlardan bir puh kuşu öttü. Sesi o derece sırt üşütücü, o kadar ürkütücü olasılıklarla doluydu ki ürperdiler. Yüzbaşı Cevdet parmakları uzayıp uzayıp akan kemikli eliyle Üsteğmen Demir'in omzuna dostça vuruyor. Mazlumları zalimlerden kurtaracaktın öyle ya. Hay ceddine rahmet, bir geldin ki ne zalim var ne mazlum. Yo tövbe, zalim olan savaş, mazlumsa hepimiz, yani savaşanlar ister bu taraftan olsun. Sözünü bitiremedi. Zincirleme 3 kere aksırdı, mendil bulmak için ceplerini talan ederken şifayı kapmışız dedi. Kar yağsa bu soğuğun acısını alır, yağmıyor mübarek. Ha ne dersin kurban, nakıs onu bulduk mu? Halil tam bu sözlerin üzerine bir iyilik meleği gibi yanı başlarında peydahlanıyor. Hep öyle suçlu suçlu gülümseyip boynunu bükerek. Ellerinde bir matara, iki alüminyum bardak, bir pundunu bulup kaşla göz arasında yine çay kaynatmış. Üsteğmen Demir ilk yudumu içerken yüzüne dağılan sıcak dumanları kimsenin bilmediği, hiç kullanılmamış yepyeni bir mutluluk olarak yaşıyor. Yüzbaşı Cevdet ise içmekten çok bardağın sıcaklığını avuçlarına sızdırmaya çabalıyor gibi. Lafın ucunu da bırakmıyor ha. Kafadar Hakkı'yı tanırsın, yüzbaşı yahu. Tahsin Paşa'nın karargah subayı. Dinle, onun yalancısıyım. Seul'de bunları Amerikan 8. Ordu karargahına çağırıyorlar. General Walker'ın kurmay başkanı, her kimse paşaya soruyor. Muharebeye girdiniz mi hiç? Paşa diyor ki Türk ordusu İstiklal Savaşı'ndan beri harp etmemiştir. Doğru laf. Son defa İstiklal için savaşılmıştı. Ya şimdi? Ya şimdi ne için savaşılıyor? Üsteğmen Demir elinde olmayarak neyi hatırladı peki? 241. Alay'ın komutasını devraldığı o bozkır mavisi Ağustos günü Albay Celal Doran'ın Etimesgut'ta tören düzenindeki birliklere söylediklerini elbet. Kahraman askerler, yurdumuzun sınırları artık bizim tabii ve coğrafi sınırlarımız değildir. Yurdumuza müteveccih komünist saldırısını Kore'de karşılayacak ve yurdumuzu denizler aşırı on binlerce mil uzakta Kore dağlarında savunacağız. Yüzbaşı Cevdet, Üsteğmen Demir'in içinden geçenleri sanki okumuştu. Ansızın beliren bir gece rüzgarının gizlice uğuldattığı doruklara uzun uzun baktı. Zenci dudaklarından Çin denizi boyunca dilinden düşürmediği iki kelime bir kere daha döküldü. Kore, nere? Birliğinin başına dönmeden nedense eklemek gereğini duyuyor. Yedi çocuk babasıyım. Bir kıdemli yüzbaşı maaşıyla bunları okutmak zorunda olmasam gönüllü gelir miydim? Cenabı Hak bilir. Daha sonra aralarında hiç sözü edilmediği halde önemli bir soruya karşılık verilmiş gibi ciddi ciddi söylediği şu sözler. Sen bakma Malatyalıyım dediğime. Biz anasıl adil cevazlıyız. Birkaç adım attı. Bir kere daha şiddetle aksırdı. Karanlıkta kaybolmasıyla aksırması aynı saniyeye denk gelmişti. Öyle ki Üsteğmen Demir aksırın şiddetinden onun tuz parça dağıldığı izlenimine kapıldı bir an. Yüzbaşı Cevdet aksırmasıyla sanki patlamış, siyah bir toz halinde geceye savrulmuştu. Hay Allah, yine o şenlik gecesi. Yok o gözlerinde giderilmez bir hüzünle neden eğilip eğilip ona aynı şeyleri söylüyor. Savaş korkunç, çok korkunç. Çünkü hep alır, ya hiç vermez ya da acılar verir, katlanılması güç acılar. O sıra birden meydana çıkan Kore çalgıları, birbirini izleyen gizemli solumaları, tüyleri diken diken eden tınlamaları ve şaşırtıcı gong titreşimleriyle Togu Belediye Salonu'nu bin yıllık bir uzak doğu rüyasına dönüştürmüşlerdi. Ağzı çilek, gözleri iki bıçak çentiği solgun bir kadın, ellerini ama nasıl parmaklarını şaşılacak bir hızla çevresinde çoğaltarak herkesi ağır işlemlere sürükleyen bir şarkı söylüyordu. Üsteğmen Demir, Allah bilir o sıcak içilir Kore birasının etkisiyle mi, Yoko'ya deminden beri kızılları nasıl duman edeceklerini anlatmış, 3-5 dakikada Yalı Irmağı'nı aşıp kanter içinde Çin'e bile girmişti. Yoko onu gittikçe daha kaygılı bakışlarla izliyor, fırsat bulduğumu basbayağı özür dilermiş gibi, "War is terrible," diyordu, "so terrible, that always takes, but gives nothing or unbearable pain." Düşüncesizlik mi, toyluk mu? Neden böyle demekte direndiğini Üsteğmen Demir hemen kavrayamamıştı. Daha bir süre saçmaladı durdu. Ayrılacaklarına yakın Yoko'nun ilk gördüğü andaki dalgınlığına, kocaman siyah bir pelerine sarınır gibi yeniden sarındığını fark etti. Elini usulca elinin üzerine koyup üzgünlüğünün nedenini sordu. Yoko yine öyle özür dilermiş gibi fısıldayarak, "My love was shot in the battle of Inhon," dedi. Sevgilim Inhon çıkarmasında öldü. Saatine bir göz atıyor, 23:10. Birkaç dakika sonra Tugay'dan bütün birliklerin Chongmyong doğrultusunda harekete geçmek üzere hazır olmaları bildiriliyor. Araçlar arasındaki uzaklıklar ne pahasına olursa olsun korunacak. Ortalama hız saatte 10 kilometre. Far yakmak yasak. Üsteğmen Demir dondurucu soğukta beklemekten nihayet kurtulduklarına sevinsin mi? Karabaş Efendi komutasında doruk çizgisine gönderdiği müfreze dönmeden harekete geçmeleri olasılığını düşünüp üzülsün mü? Kafası ikiye bölmüş olsa da yola çıkmak için gerekli emirleri veriyor. Gözleri hep dağlarda, uzak uzak karşılıklı yanıp sönen işaret ışıkları. Sis tortulaşıp dibe çöktüğünden başlarının üzerinde ışıklı buğday savrulurcasına belirmiş yıldızlar. Hayır, bu yıldızları tanımıyor, yabancı. Tam o sırada çıkardığı devriyenin toplamaya hazırlandığı nöbetçilerden birisi galiba sol ileri uçtaki karanlıkta gürledi. Dur, parola. Bütün bölük kulak kesildiler. Üsteğmen Demir eli tabancasının kabzasında soluğunu tutarak nöbetçiyle birlikte verilecek cevabı bekledi. Karabaş Efendi'nin yavan sesini işitince rahat bir ılıklığın yüreğinden bütün vücuduna dağıldığını apaçık duydu. Korktuğuna uğramamış, adamları daha fazla gecikmeden dönmüşlerdi ama kötü haberlerle. 3 şehit, 2 yaralı. Adil Onbaşı ve 3 er kendini bilemeyecek halde baygın. Besbelli kayıplar da var. İlk tutsaklar mı? Karabaş Efendi yağlı gözleriyle karanlığı ağırta ağırta durumu rapor edip Sözlerini pis bir yere bağladı. Şehirleri taşıyamadık. İyi kötü gömdük. Allah rahmet eylesin. Yaralılardan birisi ağır. Yukarısı komutan, şöyle bir bakarsan ıpıssız. İncin top oynuyor. Lakin her ağacın ardında bir düşman saklı diye yemin etsem başım ağrımaz. Kısacık sustu. Daha çok kendine söylermiş gibi ekledi. Şu nalet boğazdan sağ salim çıkalım. Sadaka dağıtmak farz oldu. Konvoy karanlığı oyan motor uğultularıyla saat 23.30'a doğru yola düşebildi. Soğuk görünmez çanların ağır çınlamaları halka halka genişliyor, ölüm dağlarda kol geziyordu. Sis soğuğun dehşetinden yumuşak tüylü ürkek bir hayvan gibi sinmez, dere yataklarına, kayalara, uçurumlu kuytularına saklanmıştı. Yıldızlar körlemesine ilerleyen ağaçların üstüne fosforlu dev örümcekler gibi sarkıyorlardı. Üsteğmen Demir jipte şoförün yanındaki yerine oturmuştu. Çenesi simsıkı kilitli, gözleri ikide bir dizlerine kayıyor. Orada Karabaş Efendi'nin gömerken şehitlerden toplayıp hareket ettikleri sırada eline tutuşturuverdiği ufak tefek kasaba işi iki cüzdan, biri kanlı iki künye, göndermek üzere hazırlanmış bir mektup. Dayanamadı, kadranların büyülü ışığına tutarak sonunda eğri büğrü yazılmış adresi okudu. Bay Binali Hasırcı, Çarşı Mahallesi'nde kahveci Duran Yılmaz eliyle Islahiye Maraş. Zarfın arkasına aynı kötü yazıyla askeri posta adresi çiziktirilmişti. Bilal Hasırcı tarafından. Turkish Armed Forces Command Tap 5401 Tokyo, Japan. Kafasında tehlikeli bir soru işareti yılan gibi kırılıyor. Şu iki adresin zıtlığı karıştığımız maceranın acayipliğini çırılçıplak ortaya koymuyor mu? Epeyce oluyor Hint okyanusunda bir akşam şarap rengi bulutlar ve küstah köpek balıkları yüzbaşı Aziz'le küpeşteye yaslanmış söyleşiyorlar. Söz nereden nereye komutanlık sorununa gelip dayanıyor. Sırmalı sarı bıyıkları batı renkleriyle bakır çalığına dönen yüzbaşı o afacan mahalle çocuğu havasını hiç bozmadan diyor ki komutanlık laf da güzeldir oğlum başkalarının hayatına hükmetmek yok mu bitirir adamı ha. Uçarılığından Zizi Yüzbaşı'nın ciddi konularda dediklerine kulak asılmazdı ya, bölüğün komutasını devralalı Üsteğmen Demir onun bu sözlerini düşünüyordu hep. Ne kadar haklıymış. Bölüğün asıl komutanı kıdemli Yüzbaşı Sıtkı Seferoğlu, Tancağın bölgesinde gerilla kovalarken hastalanınca en kıdemli Üsteğmen olduğu için taburdan bölüğün komutasını onu almasını istiyorlar. Almasını aldı. İlk anda sevindi de itiraf etmiyordu ama besbelli bir yanıyla sorumluluk büyüdükçe başarı olanaklarının büyüdüğünü hesaplıyordu. Doğru dürüst savaşa bile bulaşmadan bölük komutanlığının yaşına da tecrübesine de büyük geldiğini fark etmişti oysa. Bu yüzden değil midir ki bütün Tugay'da tecrübesiyle ünlü subay kıran Karabaş Efendi'nin yanında sık sık eksikleniyor, onun bunu kaçırmayışını gördükçe de çileden çıkıyordu. Galiba en iyisi Yoko'yu hatırlamak. Ya titiz işini bilir ev hanımı özeniyle eline telaşsızca bir peçete alıyor masanın üzerine yayılan içkiyi usulca ona içiriyor ya da gözlerinde yıldırıcı bir hızla yoğunlaşan kaygı bulutlarıyla eğilip eğilip ona savaş korkunç bir şey diyor. War is terrible, so terrible. Yoko'yu Togo'dan ayrılacakları gün ayaküstü bir kere daha görebilmişti. Ne diyeceklerini bilemeden suçlu suçlu bakışıp durdular. Şehirde hummalı bir savaş gerilimi hüküm sürüyor. İki yanlarından patırtıcı jipler, çeşitli askerler geçiyordu. Operet üniformalarıyla Porto Rikolu subaylar, zenci Amerikan çavuşları, tombul siyamlı erler ve benzeri. Üsteğmen Demir ayrıldıktan sonra o kısa buluşmalarını gerektiğince değerlendiremediğini düşünüp hayıflanmıştır. Ellerini olsun öpemez miydi? Kuğu boynunu andıran zarif bileklerinden tutup avuçlarının tertemiz aydınlığını dudaklarına yaklaştırarak ''Ne demek bu tutkun bir talebe miyim? İki kere gördüğüm bir daha hiç göremeyeceğim Koreli bir kızın hayalini kuruyorum. Garip ama neden? Yoksa memlekette beni düşünecek valideden başka bir kadın bırakmadığımdan mı?'' Çongmyung Vadisi'ne saat 1.30 dolaylarında vardılar. Onları boğazdan çıkar çıkmaz heybetli bir ateş şenliği karşıladı. Önleri sıra gelip konmaya geçmiş birlikler önceki emirleri aldırmaksızın karanlığın içinde ateşler yakmışlardı öbek öbek. Üsteğmen Demir jipin ön camından bir süre manzaraya baktı sonra dişlerinin arasından mırıldandı. Maşallah bu ne cümbüş sanki dağlarda düşman kaynamıyor. Gözü fena halde seyiriyordu. Sonraları Üsteğmen Demir Tokyo'daki Amerikan hastanesinin ağır yaralılar koğuşunda yatarken yaralandığı anı değil de neden daha önce yaşadığı bu dakikayı hem de böyle net ve ayrıntılı olarak hatırladığını çözemeyecektir. Devriyeden nöbetçilerin tekmilini almış biraz olsun kestirebilir miyim diye jipine doğrulmuştu. Kapıyı açmadan avuçlarını esnedi sonra saatine baktı fosforlu rakamlar sinsi yeşil parlıyordu. 3.25 Hesapçı Yüzbaşı Aziz komutasındaki takviyeli keşif kolu dönüşte üzerine artçı görevi düştüğünden Wuvun boğazından henüz çıkıyor. Yolda ne görsünler? Amerikalı muhabiri yüzbaşı Lorenzo Colordo'nun Tugay'la bağlantısını sağlayan telsiz kamyonu arıza yapmış, yarı yarıya onarmışlar, bitinceye kadar bekleyebilirler miymiş acaba? Yüzbaşı Aziz bir arkalarında eşkıya gibi gökten yıldız toplayan dağlara bakmış, bir yüzbaşı Lorenzo'nun dövülmüş köpek gözlerine için için korkuyor kerata diye düşünmüş, ödü patlıyor. Üsteğmen Demir işin bu tarafını çok sonra öğrendi. O dakika sadece hafif buzlu sessizliği parça parça dağıtan makine tüfek seslerini işitiyor. Yalnız onları mı? Yanılmıyorsa havanlar da söze karışıyor sık sık. Tok, çabuk ve dikine patlayışlarla cam bir küp gibi donmuş yıldız alıcısı gökyüzünü delik deşik ediyorlar. Yankıların büyüklüğü ve sürekliliği birden parlayan gürültüye şaşırtıcı boyutlar veriyor. Durum kötü. Çatışma boğazın çıkışında olduğuna göre Zizi yüzbaşının başı belada. Üsteğmen Demir'in birbirine zincirleyerek bin kere sorduğu hep aynı soru. Ne yapmalıyım, ne yapmalıyım? Bir kere konmaya geçerlerken tabur komutanının söyledikleri hala kulaklarında çınlıyor. Bağa gözlüklü kır düşmüş pos bıyıklarının aralıksız cigara dumanı tüter, başlıca merakı Cevdet Yüzbaşı ile fırsat buldukça bezik oynamak olan binbaşı Baba Saffet, Halim Selim üstüne varılmadıkça gürültü çıkarmaz bir adamdı ama harekat dairesinden ne tür bir konmaya geçileceğini öğrenince tepesi atmıştı. Cigarasının ateşiyle karanlığa kızıl imzalar atarak ateş püskürüyordu. Yo, mesuliyeti vardır bu işin, vebali vardır. Kolordu'dan sana savunma emredildiyse savunma tertibi alacaksın. Boğaz savunmaya elverişli değildi, anladık. Peki vadiye çıkınca neden Hazar ordugahı gibi konmaya geçiyorsun? 10. bölük ileri karakol olarak mevzi tutacakmış da asker ziyadesiyle yorgun vakitte ilerlemiş olduğundan. Geç efendim, geç. İkincisi Karabaş Efendi yerden sanki yuvarlaklar halinde kabarıp cayırtıyla beraber yanı başında bitiyor. Az önce tenhada bir yerde namaza durmamış mıydı bu adam? Silah seslerini duyunca anlaşılan kopup gelmiş. Biraz telaşın da karıştığı belirgin bir kaygıyla komutan diyor. Korktuğumuza uğradık, elimizi test tutalım. Bu kavatlar bizi de koymayacak herhal. Takım komutanlarından bir ardınca uğursuz haberler. Şose cihetindeki nöbetçilerden ikisi yerinde yok. Ya da keşif koluyla bağlantı aradık, kuramıyoruz. Zamanın akışı hızlanıverdi. Saniyeler daha sık aralıklarla koşturuyorlar. Soğukta kırıldı mı ne? Üsteğmen Demir en güvenli sesiyle sağa sola emir yağdırıyor. Nöbetçileri yenileyin, gerekli yerlere çifter nöbetçi dikebilirsiniz. Sağdaki takım çatışma bölgesine derhal bir manga çıkarıp durumu rapor etmeli. Saldıranlar kimler, düzenli birlikler mi, gerilla mı? Dikkat, bölük teyakkuz durumuna geçiyor. Takım ve manga komutanları zaruri tedbirleri alacaklar. Bahçesinde telli kabakların pırıldadığı o ahşap konak yavrusundan bazı akşamüstleri yaylı tambur sesleri duyulurdu. Cumba içlerindeki saksılarda ağdalı mor üstüne pembe ebrüli karanfiller çiçek açarsa da pencerelerin kafesleri usandırıcı bir inatla sımsıkı kapalı dururdu. Yalnız seyrek misafirlere uğurlanırken çifte kanatlı, çifte fenerli cümle kapısının aralığından billur bir kadın kahkahası sokağa taşar, beklenmedik bir su serpintisi gibi ortalığı basbayağı serinletirdi. Ve kıyamet koptu. Birden uğradıkları baskına karşı koyabilmek için ne zaman bulabildiler ne fırsat. Az önce verilen emirlerin henüz hiçbirisi uygulanmadan havan mermileri onların üstüne de yağmaya başlıyor. Yıldızlar birer ikişer kendilerini bırakıp kamyonların, jiplerin, askerlerin arasında patlıyorlar sanki. Jipin biri benzin deposundan mı ne isabet almış. Öyle bir parlayış parlıyor ki vahşi harıltısından çevresinde ne varsa kavruluyor. Birkaç asker yanlış ve umutsuz söndürmeye kalkıştılar, olmadı elbet. Üstelik tam o ara makineli tüfekler ve tabancalar ıslık ıslığa iğneleriyle herkesi saracak bir ölüm ağı dokumaya girişiyorlar. Ortalık ana baba günü. Üsteğmen Demir bu koşuşma ortasında avazı çıktığı kadar bağırdığını sanıyor. Ne var ki sesini bir türlü duyamıyor. Hedefi küçültün, hedefi. Ya da bu tarafa çekilin diyorum size. O tarafa çekilmeye niyetlenen bir grup daha sık çekirdekli bir mermi sağanağına tutulunca anlaşılıyor ki bölük çevrilmiştir. Durum çok mu umutsuz yoksa Üsteğmen Demir'e mi öyle geliyor? İçinden hep başka türlü hareket edebilseydi kargaşalık bu kerteye varmazdı duygusu. Çok kötü bir duygu bu, yıldırıcı, küçük düşürücü. Dizginleri toparlayamıyorum, bölüğün denetimi elimden çıkıyor kaygılarıyla kendini yediği yetmezmiş gibi bir de çevresinde gördükleri. Genç bir assubay erlerini bir GMC ardında mevziye sokmaya uğraşırken küt, bir havan mermisi. O dakika bacakları parçalanmış bir ceset, hızla büyüyen bir kan gölü. Biri de 2-3 er, fundalıkları bir koşu tutabilir miyiz diye fırlıyorlar fakat boşuna. İki mitralyöz ayağa kalkar kalkmaz onları yakalayıp bir güzel biçti, sarsıla sarsıla sağa sola devrildiler. Üsteğmen Demir kendisini yine avaz avaz haykırırken yakalıyor ama yine sesini duyamıyor. Sesi mi çıkmıyor, silahların patırtısından mı işitilmiyor acaba? Kafasında hep o saplantı, hep o görevimin üstesinden gelemiyorum, erata hakim olamıyorum izlenimi. Ayrıca ne türlü bir emir vermesi gerektiğini bulup çıkaramıyor. Boş çıkarabilse kim uygulayacak? Herkes can derdine düşmüş. O sırada fundalıkların sıklaştığı yörede savuşmaya yeltenen bir iki er görür gibi oldu. Aklı yerinden oynadı. Yoo, hayır, kaçamazlar, asla. Belki de daha beylik bir takım sözler. Türk ölür kaçmaz. Tabancası elinde oraya koşmayı denedi. Hafif makineli tüfeklerden birisi onu dakikasında yakalıyor. Mermiler kulaklarında vızıldamaya başlamıştı ki birden olduğu yerden koptuğunu, birkaç adım öteye şiddetle savrulduğunu fark etti. Yaralandım sandı ilkin. Vücudunu filan yokladı. Hayır. Neden sonra yakınında patlayan iki havan mermisinin basıncıyla savrulduğunu kavrayabildi. Bu sayede delik deşik olmaktan kurtulmuş sayılamaz mı? Bir süre aklını başına toparlayamıyor. Beyni buharlaşıp duman duman kulaklarından çıkmış, kafatasının içi boşalmış sanki. Çalkantılı bir uçsuz bucaksızlık, dağdağlı bir boşluk. Yalnız bu dağdağlı boşlukta gelirken Singapur açıklarında uçarken gördükleri o kocaman deniz kuşları kanatlarını bir kere olsun kımıldatmaksızın geniş daireler çiziyorlar. Bitmek bilmeyen yaz öğle sonlarını ince oymalı, telleri yaldızlı büyük kafeste tünekten tüneye sıçrayan iki kanarya bir sevinç pırıltısı halinde uzayıp giden ötüşleriyle aydınlatırdı. Uzunca boylu, tombulca bir kadın. Ağır siyah kirpikli yeşil gözlerini ışığa boğan bir neşeyle güler. Gümrah siyah saçlarına oyalı bir tülbent atıp arka bahçeye çiçekleri sulamaya inerdi. Orada ayak seslerini duyar duymaz paldır küldür kanatlanan ürkek güvercinler vardı. Vişne rengi küpe çiçekleri, bazen şebboylar, mutlaka karanfiller. Asıl saldırı daha sonra ve ansızın el bombalarını dağılmış tesbih taneleri gibi rastgele savurup makinalı tabancalarıyla her kımıldayan şeye bir şarjör boşaltan çığlık çığlık bir gerilla kalabalığı olarak ateş sarhoşu namlularına eklenmiş saz benizli adamlar karanlığın ve soğuğun görünmez noktalarından aynı anda fırlayıp aynı anda bastırıyorlar. Böyle bağırmaları acaba korkularından mı yoksa öfkelerinden mi? Belki her ikisinden. Baskının insan olarak somutlaştığını görür görmez Üsteğmen Demir az ötesindeki bir GMC'nin altına bir atılımda ulaşıyor. Kamyon lastiği ve mazot kokan bu siperden başlıyor gözüne kestirebildiklerini tabancasıyla indirmeye. Vurduklarından birisi ayakları gövdesinin altından alınıvermişçesine kapaklandı. Bir başkası gözleri kederli bir şaşkınlıkla sonuna kadar açılmış, yuvarlanıncaya kadar aralıksız ateş ederek zincirleme mermilerini toprağa çaktı durdu. Bir üçüncüsü can alıcı bir yerinden vurulmamış olacak, onu görüp silahını üzerine çevirmeye yelteniyor, vuramıyor fakat. İkinci bir kurşun gelip göğsünü bulunca dizleri bükülüveriyor, kaşla göz arasında yerle bir. Üsteğmen Demir dişleri birbirine kenetlenmiş hem ateş ediyor hem de içi sıra fena halde sövüyordu. Bu bir, bu ikincisi. Yanınıza bırakacak mıyız sanıyordunuz? Haytoğlu itler, şeytan tohumları. Al, bu da üçüncüsü işte.